Merhaba sevgili izleyiciler. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Yörük Işık'la beraberim. Hemen de konuya giriyorum. Rusya ile NATO arasında Ukrayna nedeniyle yaşanan gerginlik bu defa gerçekten sıcak çatışmaya dönme riski taşıyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
%100 katılıyorum. Hatta Mart ayında da bunları konuşmuştuk. Belki gene senle, gene farklı medyaskop programlarında. O zaman ben daha ihtimal yok, taraflar birbirlerini test ediyorlar görüşümdeydim. Ama bu sefer gerçekten sıcak çatışma riski var. Bence sıcak çatışma riski direkt olarak Amerika ile Rusya arasında değil ama Rusya ile Ukrayna. O da bir risk olarak şu an mevcut. Ama Rusya ile Ukrayna arasında çok büyük şu anda çatışma riski var.
Şimdi Putin de bir ultimatum sanki vermiş gibi değil mi? Ya da ben böyle bir yorum okudum. Okuyacağım Lavrov'un Blinken'la görüştükten sonra yapılan açıklamayı. Katılır mısın diye. Rusya'nın meşru kaygılarını görmezden gelmenin ve NATO güçleri sınırlarımızda konuşlanırken Ukrayna'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin jeopolitik oyunlarının içine çekmenin çok ağır sonuçları olur. Ve bizi askeri stratejik dengeyi düzeltmek için karşı önlemler almaya zorlar. Yani bayağı sert değil mi bu açıklama?
Evet, bayağı sert. Büyük ihtimalle gene esasında yani bir şekilde bir açıklaması yani birçok açıklaması olacak neden bunları söylediğinin ama sebeplerinden bir tanesi gene içeride düzgün gitmeyen işler, Covid konusundaki başarısızlıkları vesaire. Bu ve yani klasik Ağustos ve Noel zamanı Rusya'nın böyle her zaman kriz çıkarma zaten işte bir geçmişi de vardır Sovyetlerden beri gelen. Bak gene tam Noel'e yaklaşırken büyük bir krize doğru gidiyoruz. Yani Batı dünyasının böyle uyku ve bayram moduna girmeye hazır olduğu bir dönemde Rusya tekrar Batı'nın birliğini test edecek bir durumda. Burada yani Rusya'nın kendi kendine veya Putin ve çevresinin kendi kendine yazdığı, söylediği, işte farklı radyo ve televizyonlarından da sürekli tekrarladığı uydurma olan kısım. Yani bunu hep bir Amerika ile olan çatışma gibi göstermesi ve kendi komşularının bir kısmını da işgal etmiş olduğu kendi komşularının bağımsızlığını bir türlü kabul edemiyor olması. Yani Ukrayna'nın bağımsızlığını Rusya kabul etmiyor. Gürcistan'ın bağımsızlığını kabul etmiyor. Moldova'nın bağımsızlığını Rusya kabul etmiyor. Yani bundan sonra zaten buralarda çizgi çekmezsen Baltık'ın da bağımsızlığını kabul etmeyecek. Polonya'nın bir kısmını da kabul etmiyor. Etmiyor. Burada esas altında yatan neden bu ve sonuçta öyle bir noktaya geldi ki bak nereden başlamıştık? Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını kabul etmiyordu Rusya. Öyle bir noktaya geldi ki NATO'nun Ukrayna'daki varlığını kabul etmiyor artık. Yani Ukrayna'nın NATO üyeliğini geçti. NATO'nun Ukrayna ordusuna destek vermesini vesaire de kabul etmiyor. Bu da bir savaş sebebi haline tırnak içinde söylüyorum. Rusya'nın şu anki durumuna göre geldi. Burada şu anda bir tek son bir cümle söyleyeyim ondan sonra diğer sorunu geçelim. Bu sefer bir de pratik sebepler var. Ukrayna şeyde Kırım'da su sıkıntısı vesaire var. Elektrik sıkıntısı da vardı. Elektrik sıkıntısının bir kısmını bir takım Alman şirketlerinin de karıştığı üçkağıtçılıklar vesaire Siemens bu aştı. Yani tam o %100 olmasa bile aştı ama su sıkıntısı çok daha büyük. Zaten şu an dünyadaki iklim krizi çerçevesinde de bir susuzluk olayı var. Ama içecek su olan kısımlar, Kırım Kanalı vesaire, Kırım'ındaki kanal, Sovyetler'de Stalin'in politik suçlulara, mahkumlara inşa ettirdiği kanal, Ukrayna tarafında kalmış durumda ve yani sınıra çok yakın. Buraya bir hamle yapmak istiyor, su sorununu çözmek için de büyük bütün bu gürültülerin arkasında en pratik almak istediği yer. Bu su olayını halletmek. Pardon, evet burada
Çok
yani ben
çok önemli ve çok ilginç bir şey söyledin. Herkesin gözü Donbas tarafında ama Kırım'a doğru dönmek lazım belki de. Oradaki hareketliliği de izlemek lazım. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Çok güzel anlattın aslında. Yani hani Ukrayna'nın NATO'ya girmesi değil. İşte orada askeri bir şekilde faaliyet yapılması, hatta Ukrayna'yı NATO'ya hazırlayacak altyapının hazırlanmasına falan itiraz ediyor. Şimdi Biden'la Putin'in bir görüşme yapması bekleniyordu. İşte yakında da yapacak deniyor. Ve onun öncesinde sanki yapılan açıklamalardan işte Rusya NATO'nun daha fazla genişlemeyeceğine dair garanti istiyor yani. Böyle bir ancak böyle anlaşırız falan gibi algıladım ben yapılan açıklamalardan. Ve Ukrayna, Gürcistan, Moldova dediğin gibi, Belarus, Finlandiya, hani olası İsveç falan, hiç kimse yani artık çevresinde NATO üyesi ülke olmasın istiyor.
Bak bravo, bu İsveç'i burada bahsetmen çok önemli bence. Burada sözünü kestim ama çünkü bu, yani bu olayın can alıcı noktalarından biri bu. Dün en büyük bu şey çerçevesinde, AGIT, Stockholm'daki AGIT konferansı çerçevesinde en önemli açıklamalardan biri Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan geldi. En açık ve en net şekilde Rusya'nın kimin NATO üyesi olup olmayacağı konusunda konuşma hakkı yoktur. Yani bak, Finlandizasyonunun, yani 40 yıl boyunca Finlandization, hani Finlandiya'nın hiçbir yere de facto olaraktan üye olmamasını sağlamış olan, ilişkinin bedelini ödemiş olan ülke olarak Finlandiya, yani sadece bu klasik, yani Türkiye'de bunu çok dar olarak bazı insanlar okuyorlar, Ukrayna vesaire. Burada başka ülkeler de bu işin içine karışmış durumda ve İsveç, sen söyledin, İsveç ve Finlandiya'da ne NATO, yani NATO üyesi olmayan iki ülke, en büyük Ukrayna olayının takipçisi durumunda olan ülkelerden. Pardon. Evet.
Çok çok yok, ben de tam bunu yorumlamanı isteyecektim. Çok güzel anlattın. Şimdi şunu sormak istiyorum. Hadi gelelim Türkiye. Şimdi Ankara işte Ukrayna krizinde bir arabuluculuk iddiasıyla, değil mi, ortaya çıktı. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Uzun uzun da konuşurlar herhalde, çeviride olacağı için. Ama yani bu mümkün mü, Ankara'nın böyle bir krizde arabulucu olması?
Bence mümkün değil. Ankara'nın anlıyorum, yani şu anda Rusya ile olan ilişkisi zaten hani Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik kabus diyelim durumunda. Bir de Rusya ile ilişkilerin, Rusya'nın Türkiye için ne kadar önemli bir ticari partner olduğunu düşünürsek, ilişkilerin bozulmasını istemiyor. Yani başka olaylar olsun da buradan, ben de buradan zarar göreyim istemiyor. Ama burada yani Putin'e vesaire Ankara'dan gelen mesajların iyi niyetin ötesine gitme yolu yok. Yani Ankara içinde buradaki krizi o kadar ince anlayabilen, oradaki yerdeki farklı gruplarla iletişimi olan, burayı bu soruna kafa yormuş bir şekilde ben görmüyorum Ankara'yı. Burada bir öyle bir arabuluculuk rolü olması imkansız. Zaten esasında Ankara ile Rusya'nın, Ankara ile Moskova'nın ilişkinin iyi olduğu da belki bir bizim kendi kendimize anlattığımız veya belki Türkiye için farklı grupların kendi kendilerine anlattığı bir masal. Ankara ile Moskova'nın ilişkileri Moskova'nın istediği şekilde yürüdüğü için şu an güzel gidiyor. Türkiye'de çok fazla, yani Rusya'nın istediklerine karşı çıkmıyor. Rusya'nın için iyi bir pazar haline geldi. İşte bak, Ruslar hiçbir yerde satamadıkları ürünleri nükleer santral dahil Türkiye'de sattılar. Türkiye'yi F-35 projesinden attırdı. Burada çalışıp çalışmadığını tam bilmediğimiz silah sistemini sattı. Her istediği zaman bizim yaptığımız tarım ürünlerinden vesaire her an yeni kriz çıkarmaya meyilli. Yani Rusya zaten hani Ankara'yla ilişki şu an yürüdüğü şekliyle memnun. Ama yani öyle Ankara ile Moskova arasında ilişkilerde çok güzel bir çalışan ilişki var. Ama Ankara'nın yaptığı birçok hareketten de mutsuz esasında. Yani burada esasında Türkiye'nin bence bu herkes bu şekilde düşünmüyor ama tırnak içinde göreceli olaraktan, ama kendini, yani kendini oraya bir şekilde sokmayı başardığı için, Karabağ'da yaptığı hareketten, Libya'da yaptığı hareketten Ruslar esasında çok mutsuz. Ama onlar da Türkiye'nin başarılı askeri hareketlerinden gelen mutsuzluklar. Burada zaten arabulucu olamamasının diğer sebeplerinden biri de bu olacak. Çünkü Türkiye'nin Ukrayna ile çok başarılı bir askeri ilişki kurmaya başlamış durumda. Ya burada başarıları, hani bunları hepsi tartışılabilir tabii ki, ama yani sırf askeri olarak bakarsak birbirine çok iyi uyan iki ülke var ve Türkiye'nin de kendi içinde, kendi iç politika sebeplerinden de dolayı bu TFX uçak projesi vesaire F-35'ten atılmanın sonucunda belki ortaya çıkmış olan bir kısmı hayal. Dünya üzerinde hiçbir ülke tek başına uçak yapamaz. Ne İngiltere yapıyor, ne Fransa yapıyor, ne Almanya yapıyor. Hani böyle kendi uçağımızı yapacağız vesaire kısmı hayal. Ama bu hani bir hedef olarak başarılı bir hedef. Tamam, ben uçak yapacağım. Burada Ukrayna'nın çok önemli bir rolü olacak. Çünkü motor. Bunu zaten daha önceden de bahsetmiştik. Bu Motorsik şirketi Zaporojye'de şehrindeki, oradaki Ivanko Progress vesaire. Yani Ukrayna'nın yıllarca, ya yani 10 yıllardır orada motor üreten şirketi. Orada bir Türkiye bağlantısı var ve o çok önemli bir rol oynayacak bu uçak projesinde. Ama onun dışında işte Türkiye zaten korvet sattı Ukrayna'ya. İşte bu çok başarılı Donbas'taki Ukrayna'nın başarıları Türk İHA'larından geliyor. İşte belki küçük mini denizaltı satışı olacak vesaire var. Orada zaten kurulmuş, başarılı işleyen bir ilişki var. Onun arka taraftan bu Motorsek, Ivanko Progress'te vesaire olan kısmında Polonya ile olan bağlantısı da var. Bu Black Hawk helikopterlerini vesaire üreten Polonya şirketi. Onlar da orada Ukraynalılar. Ve bak Polonya da Türkiye'den İHA alıyor vesaire. Orada bir klik oluşmuş durumda. Ve zaten o ilişki daha önemli esasında Türkiye için. Ve gerçekten de daha önemli. O yüzden zaten Ruslar bunları çok yakın takip ediyorlar. Ve bunlardan rahatsızlar. O yüzden ya, orada yani... bir arabulucu rolü düşmez asla.
Yani bu çok da ilginç zaten. Yani eski Sovyet Cumhuriyetleri, hani Türkmenistan değil mi? Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan o ziyaretten dönüşünde yine oraya da yani gene o İHA'lardan, SİHA'lardan satma pozisyonunda iken dönüşte diyor ki ben arabulucu olayım. Yani bir yandan da Ukrayna krizinde de hatırlayalım. Ukrayna Türklerin sattığı SİHA'ları başarılı bir şekilde kullanınca bundan bir hani gösteriş yapmak istemişlerdi Türkiye'ye işaret ederek ve Rusya çok sert cevap vermişti Türkiye'ye.
Verecektir. Bu kriz yani Türkiye açısından o yüzden hani ben arabulucu olmak istiyorum diye söylemesi mantıksız değil. Yani krizin büyümesinden dün NATO toplantısında da en azından farklı kaynaklardan görmedim ama hani işte çok büyük yaptırımlar vesaire Rusya'ya konulmasına karşı Türkiye pozisyon bildirmiş diye Türkiye yani Anadolu'nun kendi şeyinde vardı bu. Anatolian Wire'da vardı. Yani bunlar ne kadar doğru, ne kadar yani istemiyordur Türkiye tabii ki. Yani daha Rusya krizi büyüsün istemiyor. Bu çok mantıklı bir durum ama burada Türkiye'nin durumu tamamen Türkiye'nin durumu yani isteyip istemediğinden bağımsız olaylar gelişiyor. Yani bu Rusya buna karar verecek. Rusya Amerika ile tekrar bir şey olsun istiyor büyük ihtimalle. Aynı Cenevre'de olduğu gibi. Ama o Cenevre olan yani geçen İkbar krizinden sonra Cenevre'deki zirvede Amerika'nın mesajı neydi? En tek istediğimiz Rusya'nın görülebilir bir şekilde hareket etmesiydi. Burada tam tersi hareket ediyormuş gibi bir imaj var Rusya'da ve Amerika Rusya'yı askeri olarak Rusya'dan korkmuyor. O yüzden şimdi bu krizin burada bir aşam bir nokta daha da ileriye gitmesi için bir sebep olabilir bu. Askeri olarak çekinmediği için Ruslar da sanki daha çok şey yapmak istiyorlarmış durumuna geliyor. Ne yaptı şimdi mesela 41 tane Tugay hareketlenmiş durumda. Zaten bu geçen ilk bardan 33'ünün yanında bırakmıştı Ukrayna'nın çevresinde. Şimdi 7 tane daha da ekstra Tugay hareketlenmiş durumda. Beyaz Rusları, Belarus'u, Lukashenko'yu da bir şekilde oradaki ilişkilerinden Belarus'un büyük 6. tank Tugay'ını Ukrayna'nın batısına hareket ettirdi. Şimdi yakında birkaç gün içinde Boğaz'da göreceğiz. Baltık Denizi'nden yeni çıkarma gemileri getiriyor. 2 tane Korolev ve Minsk Baltık filosunun gemileri geçici olarak Karadeniz'e geliyorlar. Bu da yani bunlar da hep Kırım'a çıkabileceğinin işaretlerini veriyor. İki, onun getirdiği bu Ropua sınıfı 2 çıkarma gemisi ekstra 3000 kişi işte 200 araç vesaire çıkarabilecek kapasitede olaylar getiriyor. Bunun karşılığında Amerika'nın verdiği mesaj Rusya'yla yani Rusya işte düzgün davrandığı şey bugün Lavrov Blinken olduğu gibi ama direkt olaraktan şimdi uçaklarla şu ana kadar tank savarlar vesaire taşımaya başladı Ukrayna'ya. Esasen Kanadalılar belki Amerikalılardan daha çok yardım yapıyor olabilirler. Çünkü Kanada biliyorsun Ukrayna aynı zamanda bir iç politika konusu. Çok Ukraynalı Kanadalılar olduğu için Kanada tamamen angaje olmuş durumda. Rusya karşısında çok büyük bir esasında grup oluşturdu bir takım bu yaptığı agresif hareketlerle. Şimdi buradan peki Ukrayna ne yani Ukrayna esasen bir Rus saldırısını durdurabilir mi? Hayır, bu yapılan yardımlarla Putin'e verilen mesaj eğer saldırırsan Ukrayna'da yerde sana karşı çıkar. Eskisi gibi öyle hani 800-900 kişi geldi bir anda işgal oldu değil. Büyük bir bedeli olacak. Yer çatışmasına hazır ol mesajı veriyor Ukrayna ve yani Batı dünyası.
O zaman şöyle söyleyeyim yani zaten Rusya'nın karşı tarafı yani bir uzlaşmaya yanaştıracak hiçbir adım atmıyor. Yani bu tırmanmadan memnun. Çünkü şey demek, yani bundan sonra NATO genişlemesin demek. Hakikaten senin de söylediğin gibi, Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın söylediği gibi, yani hani buna da artık Rusya karar verecek değil. Yani böyle bir sözü almaya çalışmak mesela. O zaman Rusya gerçekten dediğin gibi iki ihtiyaç söylediğini, iç politika ve ayrıca susuzluk Kırım'da, Kırım'dan bir yer daha, Kırım'ın ötesine geçmek yani. Acil bir ihtiyaç bir yandan, yoksa yani bunun arkasında başka pazarlıklar olabilir mi?
Ya burada en sonun şimdi yani iyice uç yani brinksmanship uçurumun kenarına daha da çok yaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu bir yani olan bir pazarlığın parçası olabilir. Sonuçta bir anda eğer Biden Amerika'nın iç krizlerinden kafasını kaldırıp bu konuya ilgi gösterebilirse belki sonuçta bir zirveyle tekrar tansiyon düşebilir. Ama zaten hani şu ana gelmemiz bu ilkbahardan beri devam eden bak bu ilk gene Ukrayna'da başladı. Sonra zaten tahmin etmiştik Baltık'a gider bu demiştik. Oradaki Zapad tatbikatıyla vesaire sonra bu çılgınca göçmen olaylarıyla yani akla gelmeyecek şimdi sadece eski soğuk savaş yöntemlerini kullanmıyor değil mi? Yani inanılmaz bir şekilde Irak, Kürdistan'ından, Suriye'den, Libya'dan bile insanlar geldiler, taşındılar. Gene ve kendi oluşturduğu network içinde Assad'ın hava yoluyla Shamwings vesaire esasen bunun merkezinde olan operasyonda onları oraya taşıdı. Belki hala da insanlar orada kalmış olabilirler. Şimdi birdenbire Ukrayna sınırını doğu yani Belarus'un doğusundan geçenler hep şeye geçmeye çalışıyorlardı. Veya Polonya'ya. Şimdi belki bu tip hareketler de olabilir. Yani böyle asimetrik saldırılar da olabilir Ukrayna'ya karşı. Ama zaten bu kriz hiç durmadan devam ediyordu. Çılgınca mesela NAVTEX ilan ediyor, Karadeniz'de ilan ediyor Rusya. 24 Nisan'dan en son 31 Ekim'e kadar Kırım'ın güneyinde NAVTEX ilan ediyor. Şimdi NAVTEX'in yani bu olayların ruhunu NOTAM ilan etmek, NAVTEX ilan etmenin de ruhunu tamamen bozuyor. Bunlar ne? 2 gün
Niye ama
tatbikatla
Türkiye bu konuda çok iyi, epey de şey
başlayın.
kopardı, oradan da akıl almış olabilir.
Biz olabilir vallahi olabilir. Şey ama yani burada ilan ettiğin adım 6 ay NAVTEX ilan ediyor. Böyle NAVTEX ilan edilmez ondan sonra. Zaten orada hedefi bir şekilde böyle sen krizlerle vesaire herkes bütün dünya krizlere yoğunlaşmış durumdayken esasen de facto olaraktan Azov Denizi'ni Ukrayna'ya kapatmaya çalışıyor. Azov Denizi'ni Ukrayna'ya kapatması vesaire de bunlar yani sadece böyle soğuk savaş devam ediyor vesaire değil. Mesela orada Feodosya Limanı Ukrayna'nın bütün mesela orası Ukrayna'nın büyük limanlarından biri. Bu şeyi zaten hani bir şekilde köprüyü inşa ederekten Kerç Boğazı'nda orada zaten orada o köprüyü inşa ettirmeyeceklerdi Rusya. Onun altında trafik yönetimi altında Rus sahil güvenliği, onu sahil güvenliği diyor, sınır polisi, Rus sınır polisi denizde orada gelen geçen gemileri sürekli olaraktan yavaşlatıyor vesaire. Bunları zaten hep takip edebiliyoruz. Ukrayna limanlarına gidenlerine işte güvenlik şeyi yapıyor, işte güvenlik ne derler giriyor, bakıyor işte geminin bütün her şey yolunda mı vesaire. Ukrayna limanlarına gidenleri yavaşlatıyor. Oradaki kendi limanları gayet güzel iş yapıyor. Ukrayna limanları en aşağı %50, %60 iş kaybetmiş durumda. Şeydeki zaten onların Azov Denizi'nin bir iç deniz olma anlaşması vardı 2003 yılından kalma ama ortasına hiçbir zaman demarkasyon neresi Ukrayna tarafı neresi Rus tarafı anlaşamamışlardı. Gidiyor Rusya Ukrayna'nın dibinde her zaman işte tatbikat yapıyor. Yok elektrik hattı kontrol ediyor vesaire. Oralarda zaten Azov Denizi'ni bir hani şey haline getirmiş durumda. Ukrayna için girilmez yapmaya çalışıyor. Ukraynalılar da buna karşı ne Berdyansk'ta bir işte askeri liman inşa edeceklermiş vesaire. Bak burada da bizden alacağı korvetler işe yarayacak. Aynı şekilde batıda da daha da yani en büyük şu anda çalışan Ukrayna'nın limanı Odessa Çornomorsk'ta. Batıda da Ukraynalılardan ilk işgal sırasında çalmış olduğu bir tane eski böyle hurda petrol platformu gibi bir şey var. Aynı gerçekten bir Mad Max filminden vesaire kalma bir 90'lardan. Onun üzerine Spetsnaz'ları vesaire deniz piyadelerini doldurdu. O deniz o şeyin Karadeniz'in batısında orada zaten Romanya sahilleri çok sığdır. Yani oradan böyle geçen ince bir 25-30 kilometrelik bir hat kalmış durumda uluslararası su yolunun gittiği. Hemen oralara da müdahale edebilirim. Böyle yani hemen böyle bir şey var huzursuzluk yarataraktan. Zaten orayı da kapatsa bir şey olsa veya bir şey organize etse. Aa burada ben denizde mayın buldum vesaire oralar kapansa o da Ukrayna'nın dünyaya açılan limanı kalmamış olacak. Yani zaten hani Ukrayna'ya karşı inanılmaz böyle aylar süren, böyle bir gün iki gün içinde olmuş olan bir olay değil. Ukrayna'ya karşı sürekli olaraktan böyle şeyler içinde, yani askeri veya politik, siyasi, ben küçük görmeyle yani Ukrayna'nın işini bitirme yolunda bir takım planlar yapıyormuş hissi var sürekli olaraktan.
Yani o ilhak endişesi de elinde sonunda pat o noktaya bile gidebilir diyorsun aslında galiba.
Ya şu an her şey olabilir yani, durumda şu anda. Bence karşı tarafı test ediyor çünkü. Yani ne kadar Ukrayna'nın arkasında kim duruyor? Gerçekten duruyor mu? Zaten Rusya'nın en yaptığı şey bu tip testleri yapmaktır veya karşı tarafın arasına çomak sokmak vesaire. Bize aynen başarıyla yaptığı gibi F-35 programında vesaire. Burada şimdi elinde olan şimdi neydi? Esasında bu Nord Stream 2 olayını başardı mı zannetmişti ama bu yeni gelen Alman hükümetiyle orada biliyorsun bir anda bir büyük bir yeni gelen herhalde hükümete bağlıyorum ben bunu. Çünkü Merkel bu olayı yürütmeye meyilliymiş gibi gözüküyordu. Ama orada büyük bir bürokratik kabusun içine düştüler. Bu Gazprom'un yani bu Avrupa Birliği monopolü yasaları çerçevesinde Gazprom'un Almanya'da satış yapan şirketle dağıtım, boru sahibi şirketle dağıtım yapan şirketin aynı olamaması vesaire gibi bir olay Alman tüketici haklarını koruyan devlet kurumu böyle bir şey yaptı. Şimdi yeni şirket yaratmak durumundalar vesaire. Orada yani orada bir önlerinde aylarca belki 2022'nin tamamını geçirecek bir bürokratik engel oluştu zaten şu anda. Bak bu Rusların çok önem verdiği konulardan biri. Yani oralarda da pazarlıklar dönecektir. Zaten burada arabuluculuk yapabilecek belki tek ülke. Ama şimdi Merkel'siz bu olur mu ayrı
i̇şte
konu?
İşte tam onu soracaktım Almanya. Yani evet. Merkel olsaydı biraz daha gevşek geçirebilirdik. Almanya diyorsun.
Almanya çok önemli, evet.
Fransa değil. Çünkü Minsk Anlaşması'nı hani Fransa ile Almanya beraber 2015'te galiba.
Evet, o doğru. Bence orada Fransa yani gene Merkel'in o bir belki hediyesiydi. Çünkü Fransızlar biliyorsun Nord Stream 2'ye çok karşıydılar. Sonra bir anda böyle bir gecede mucize eseri. Hani böyle Türkiye'de falan böyle bir gecede çok büyük değişiklikler oluyor ya. O bir gecede Fransa birdenbire o şeyini kaldırdı. Onu kimse tam olarak yani oralardan hani Fransa da ciddiye alınmak isteyen bir ülke ama öyle bir etkisi ben Rusya üzerinde olduğunu zannetmiyorum. Ekonomik olaraktan Rusya'nın ciddi olarak gördüğü tek ülke, bak İngiltere'yi vesaire de küçümsemeyi seviyorlar. Amerika'nın büyüklüğünün farkında. Zaten onunla başa baş. Bütün zaten derdi onunla başa baş görünmeye devam etmek. Ama ciddiye aldığı diğer ülke Almanya. Yani büyük zaten ticari ilişki. Dünya üzerindeki herkesin büyük ticari ilişkisi var Almanya'yla. Rusya'nın da çok büyük ticari ilişkisi var. İşte şimdi yeni boru hattı vesaire var. O Almanya bir şey. Yani buradan krizden çıkışın bir yolu olabilir. Ama dediğimiz gibi yeni hükümetin yeni nasıl davranacağını vesaire bilmiyoruz. Yeni hükümet insan hakları vesaire konusunda da Merkel'den çok farklı davranabilir. Şimdi Merkel Navalny'yi vesaire kurtardı ama belki yeni hükümet daha bu konulara ilgi gösterme daha da derin veya daha farklı, daha pratik bakmayacaktır Merkel gibi. Yani Rusya'yı o konularda bilir.
Yörük Işık çok teşekkürler. Yayına başlık olarak çıkardığınız sorunun cevabını ben tekrar edeyim. Ankara-Ukrayna krizinde arabulucu olamaz. Belki
pratik olarak olabileceğine inanmıyorum. Yani bir mesaj taşıyabilir vesaire ama yani öyle bir rolü olması beklenmiyor bence.
Peki veda ederken seyircilerimize de müjdeyi verelim. Çok takipçisi var. Havada, suda bu pazar günü Medyascope'a geri dönüyor. Yani tatil biraz uzun sürmüştü. Ara çok uzun sürmüştü. Gerçekten çok sorulan bir program oldu. Yörük Işık ve Serhat Güvenç bu pazardan itibaren yeniden her hafta sonu havada sudayla sizlerle birlikte olacak sevgili izleyiciler. İzlediğiniz için teşekkürler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.